Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Evet, merhaba sevgili dinleyenler. Beşinci Sanat'ta bu hafta sizlerle birlikteyiz. Kısa bir ara diyelim, aramız olmuştu. Tekrar sizlerle birlikte olmayı açıkçası özledik. Sizler de umarız özlemişsinizdir. Hem bizleri hem programları hem de sanatla dolu dakikaları özlemişsinizdir diye düşünüyoruz.
Benim düşüncem.
Evet değerli dinleyenler, benim düşüncemde bu hafta sanattan laf açılmışken sanat üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Sanat hayatımıza ne katar? Bu soru üzerine biraz yoğunlaşarak sanatın hayatımıza kattıkları üzerine biraz kafa yormak istiyorum. Hep beraber bu konuyu şöyle biraz irdelemek istiyorum. Değerli dinleyenler, sanat dediğimiz vakit hani insan için öncelikler mevzu bahis olduğunda ekmektir öncelik, sudur öncelik, havadır öncelik. Bunları öncelikler olarak düşünürüz ve bunları hayatın kaçınılmazları olarak telakki ederiz. Evet, doğrudur. Yani ekmek olmazsa hayat olmaz, su olmazsa hayat olmaz, hava olmazsa hayat olmaz. Dolayısıyla hayatımızı idame ettirebilmek adına olmazsa olmazların bir kere olması gerekir. Hayatımızda olması gerekir. Sanattan bahsederken de ekmeğin yerini, havanın yerini, suyun yerini, hayatımızdaki karşılıklarını küçümsüyor değiliz. Elbette ekmek mücadelesi de çok kutsal bir mücadeledir. Hepimiz bu mücadelenin içerisindeyiz ve ekmek kazanmanın da ne kadar zorlu bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz, yaşayarak bunu görüyoruz. Dolayısıyla evet, yani hepimizin mesaisini, günlük rutinini bir kere ekmek kavgamız oluşturmaktadır. Ekmek kavgamızın hayatımızdaki yeri ve karşılığı bir başkadır. Bunu hiçbir başka düşünceye yer vermeksizin kalın çizgilerle bunun altını çizmek lazım. Fakat değerli dinleyenler, ekmek olmazsa olmaz da, hava olmazsa olmaz da, su olmazsa olmaz da, sanat olmazsa olur mu? Yani bunu mu demek gerekiyor? Ekmeğin hayatımızdaki karşılığına tamam güçlü bir vurgu yapıyoruz. Fakat bu vurguyu yapmakla beraber sanatı daha ikincileştirmiş mi oluyoruz? Hayatımızdaki yerini daha biraz gölgede mi bırakmış oluyoruz? Yani bence benim kanaatim, ekmek ne kadar olmazsa, hava ne kadar olmazsa, su ne kadar olmazsa hayat olmaz. Evet, doğru bir önermedir. Aynen bunun gibi sanat da olmazsa insan olmaz. Yani bırakın hayatın olmasını, insan olmaz. Bu kadar aslında olmazsa olmaz bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Hayatımızdaki karşılığını tam olarak görebilelim diye bunu özellikle belirtmek istiyorum. Sevgili dinleyenler, sanat dediğimizde bazıları hani fantastik bir düşünceden, yani olmasa da olur kabilinden şeylerden bahsettiğimizi düşünüyor olabilir. Ben bu düşüncenin yersizliğini ve yanlışlığını özellikle vurgulamak istiyorum. Yani evet, sanatın fantastik bir tarafı olabilir. Ama hayatımızdaki karşılığı bir fantastik bir düşünceden bahsediyor değiliz. Hayatımızdaki karşılığı ekmek kadar, su kadar, hava kadar bir olmazsa olmazdan bahsediyoruz. Bir hayati bir durumdan bahsediyoruz demektir. Sevgili dinleyenler, yani insan hayvani içgüdüleriyle bir şekilde yaşamını sürdürür. Allah ne kadar ömür verdiyse, işte 40 sene, 50 sene, 60 sene hayatını devam ettirir. Hayvani içgüdülerimiz bizim hayatta kalmamı sağlayabilir. Fakat insanca yaşamı beraberinde getiren nedir dediğimizde, işte bu hayatımızı güzelleştiren bedi zevkler dediğimiz şeylerdir. Hayatımıza renk katan, hayatımızı güzelleştiren, hatta hayatımıza anlam katan şeyler bu bedi zevkler dediğimiz şeylerdir. Bunların hayatımıza renk katıyor olması, hayatımızın süsü olması aslında hayatımızda vazgeçilebilir şeyler olduğu anlamına gelmez. Bakın, hayatımıza renk katması başka bir şey, hayatımızdaki karşılığının fantastik bir yer oluşu başka bir şeydir. Sevgili dinleyenler, yani yemeğin de tadı vardır, tuzu vardır. Yemek yaparken de, ya yani hamur yaparken de, ekmek yaparken de ya şeker katarız ya tuz katarız. Bunlar yiyeceğe lezzet veren şeylerdir. Hatta tadı tuzu olmamak demek o yiyeceğin aslında çok tüketilebilir olmadığı anlamına gelir. Hayatımızın tadını tuzunu veren şey de sanattır. Sanat dediğimizde sadece bir şeyden bahsediyor değiliz. Sanatın bütün çeşitlerinden, bütün o güzelliklerin, her bir güzelliğin ayrı ayrı hayatımızdaki yerinden bahsediyoruz. Sanat dediğimizde yani hiç sanatın içerisinde olmayan bir kişi de baktığınızda yani diline bir türkü dolanır, türkü söyler. Bazen bir şarkı mırıldanır. Bazen bir şiirden bir mısra dillendirir. Ya dolayısıyla en böyle sanattan uzak olanımız bile bir şekilde aslında sanatla iç içedir. Veya sana yani ruhumuzun doyurulması gereken bir sanatla doyurulması gereken bir tarafı vardır. Ve bu doyurulmadığı vakitte işte bir tarafımız aç kalır, bir tarafımız eksik kalır. Yani insan olma süreçlerimiz esasen tamamlanmamış olur. Yani ne demek istiyorum burada? Sanatla doyurulmayan ruhlar, beslenmeyen ruhlar eksiktir. Ve insani bir tarafımız eksiktir. İnsani oluş süreçleri adeta tamamlanmamış sayılır. Bu kadar insanlığımızla alakalı şeyler söylüyoruz. Dolayısıyla hayatı güzelleştiren sanat hayatımızın ne kadar dışında kalabilir? Veya şöyle soralım. Hayatımızı güzelleştiren sanattan ne kadar uzak kalınabilir ki? Ve bu ne kadar doğrudur ki? Yani bir şekilde hepimiz Allah'ın verdiği yetenekler nispetinde sanatla iç içe olmak durumundayız. Sen şiir yazabiliyorsun, şiir yaz. Ben resim yapabiliyorum, resim yapayım. Öbürü müzik yeteneği var, müzik yapsın, müzik söylesin, şarkı söylesin, türkü söylesin. Öbürü daha başka sanatlarla iç içe olsun. Netice itibariyle bunların hepsi birbirini bütünleyen şeyler. İlla ki bir sanatçı olmak gerekmeyebilir. Yani milyonlar var, sanatçı kişiliği belki yok ama sanat sever bir tarafı var. Ya dolayısıyla hepimiz birebir sanatçı olmasak bile birebir hepimiz az ya da çok karınca karanca sanatsever olmak durumundayız. Arkadaş, sen resim mi seviyorsun? Resim sanatıyla ilgilen. Sen geleneksel sanatlarla mı daha içli dışlısın? Onunla ilgilen. Sen müzik mi seviyorsun? Müzikle ilgilen. Ama bir şekilde hem insan ruhunun daha tatmin olması bakımından sanatla iç içe olmak durumundayız. Hem de sanatçı olmasak bile sanatsever olmak bakımından ve sanatla iç içe olmak durumundayız. Sevgili dinleyenler, zaten Sanatseverler olmasa sanatçıların kıymetini kim bilecek? Sanatseverler olmasa sanatın kıymetini kim bilecek? Bakın, hayati şeyler soruyoruz. Yani bu sorular aslında alelade sorulmuş sorular değil. Bir gerçekliğe tekabül eden çok önemli sorular ve belki de insanın varlık sebebiyle de alakalı çok önemli sorular. Değerli dinleyenler, ben tabii ki sanatla iç içe bir hayat diliyorum hepinize. Sanatla iç içe dopdolu bir dakikalar, zamanlar, günler, aylar, yıllar diliyorum.
Kitap Dünyam.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünyam'da bu hafta usta yazar Orhan Kemal'den ve Orhan Kemal'in Baba Evi adlı romanından bahsedeceğiz. Hep söylerim, hep söylemişimdir. Gene bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Sevgili dinleyenler, biz burada roman okuma ihtiyacını külliyen karşılamış olmuyoruz. Yani ben burada Baba Evi'nden size bir özet vermekle Baba Evi adlı romanı okuma ihtiyacını ortadan kaldırmış olmuyorum. Bakın, ben burada bir kitabı tanıtıyorum ama benim özellikle isteğim, arzum ve işin gerçeği de budur. Ben bunu tanıttıktan sonra ya Allah aşkına Orhan Kemal'e, işte Baba Evi adlı romana şöyle bir merakınız bir tık daha artarsa, bir tık daha artsın ve o kitabı alıp şöyle ha bu adam da burada bahsetmişti, bakalım içerisinde neler var dediği gibi mi, başka bir şey mi, burada başka bahsetti, gerçekte başka bir şey mi, hem bunu karşılaştırmak açısından hem de anlattığı gibi gerçekten güzel mi? Ben emin olunuz ki ben burada ne kadar özet geçersem kitabı okuduğumuz vakit çok daha fazla o kitaptan, o romandan haz almış olacağız. Değerli dinleyenler, Orhan Kemal Baba Evi adlı romanında da biraz kendi hayatını da anlatmaktadır. Kendi hayatını romanlaştırmıştır. Hani hep deriz ya, benim hayatım roman diye. Ama gerçekte bazı hayatlar vardır. Bunlar gerçekte de roman değerinde olan hayatlardır. Hele ki bir romancının hayatı böyle roman olursa elbette o bir şekilde bir roman olacaktır. Kitap olarak önümüze gelecektir. 1914 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur Orhan Kemal. Orta öğrenimine başladığı yıllarda siyasi sebeplerle yurt dışına çıkan babasıyla birlikte bir süre Lübnan'da kalmıştır. Yurda döndükten sonra öğrenimini tamamlamak imkanı bulamamıştır. Hayata bu şekilde atılmıştır. Çeşitli yerlerde işçilikler, küçük memurluklar yapmıştır. Hayatını yazıları ve film senaryoları yazarak kazanmıştır. Ve Orhan Kemal 1970 yılında bir gezi için gittiği Sofya'da hayatını kaybetmiştir. Belki yarışma programlarında çıkabilir. Dinleyicilerimiz bu yönüyle belki biraz daha merak sarabilirler. Ekmek Kavgası, Çamaşırcının Kızı, 72. Koğuş, Arka Sokak, Babil Kulesi, Kardeş Payı, Önce Ekmek ve İşsiz adlı hikaye, roman kitapları, eserleri vardır. Bir kulak aşinalığı da olması bakımından faydalı addediyorum. Yani bu söylemi, bu eserleriyle alakalı bilgiler vermeyi de gerekli gördüm. Evet değerli dinleyenler, kitaptan bahsedecek olursak. 5-6 yaşlarında artık kendisini ve çevresini tanımaya başladığı zaman büyükçe bir evde, kalabalıkça bir aile içindedir romanımızın kahramanı. Daha sonra kendisine Orhan diyeceğimizden bahsetmiştir zaten. Aşırı otoriter, hatta sert ve haşin bir babası vardır. Baba kendisinin okumak yazmak hususunda çok küçük yaşlarda gösterdiği başarıları oğlunun da göstermesini arzulamakta, onu baskı ve hatta dayakla sağlamaya çalışmaktadır. Yani hepimizde bu biraz vardır. Bizde olan yetenekleri çocuklarımızda da görmek isteriz veya biz onu başardığımız vakit çocuklarımızın da onu çok kolaylıkla, rahatlıkla başarabileceklerini düşünürüz ve ondan da bizim gibi aynen o başarıyı tekrarlamasını isteriz. Ama bu gerçekte çok mümkün değildir. Ve burada da roman kahramanımızın babası da bu şekildedir. Oysa o okumayı, hele böyle okumayı benimseyememektedir. Okula gittin de gitmedin de, çalıştın da çalışmadın da derken bulundukları şehrin düşman orduları tarafından işgale uğraması üzerine aile İç Anadolu'ya doğru yola çıkar. Eziyetli bir tren ve araba yolculuğundan sonra Konya'ya gelip oraya yerleşirler. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmak üzere Ankara'ya gider. Ankara denildiği vakitte küçük çocuğun aklında belli imajlar oluşmuştur. Hatta Ankara'da işte bir o dönemin şartlarında tepkisel, halkın tepkisiyle karşılaşılmaktadır. Halkın ikide bir sokağa çıkıp bağırıp çağırmaları mesela küçük kahramanımızın aklındadır. Gece gündüz orada burada patlayan silahlar hatıralarını süslemektedir. Adam öldürmeler, hatta zaman zaman dar ağaçlarında sallandırılan cesetler küçük kahramanımızın muhayyilesinde canlılığını korumaktadır. Savaştan sonra aile yeniden güneye gitmiştir. Orhan'ın hayatın en mutlu günleri bu günlerdir. Oyundu, oynaştı derken arkadaştı falan. Çok güzel çocukluk günleri geçirmekteyken bu arada tabi babasının da hiddeti geçmemiştir. Hala artan bir vaziyette babası bu hiddetli halini sürdürmektedir. Eski bir öğretmen olan anneleri ise buna mukabil çok uysal, alçak gönüllü bir kadındır. Kocasının bunlarla yüz göz olma demelerine aldırış etmeden evdeki hizmetçilerle haldeş ve yoldaş olmaktadır. Bir gün önemli bir olay olur. Oturdukları evin mahzen kısmında kapalı bir yer vardır. Konu komşu bu kapalı yerde vaktiyle yurttan kaçan bir Ermeni ailenin zengin eşyaları olduğunu duymuşlardır. Böyle düşünmektedirler. Baba seyahatteyken komşular Orhan'ın annesini kandırıp alt kattaki evden, evin bir bölümünden, mahzenden orayı açmak suretiyle ne var ne yoksa yağmalamışlardır. Baba seyahatten dönüp de durumu öğrendiği vakit tabii küplere biner, hiddetle karısını boşar. Neyse ki yaptığına pişman olarak kısa bir süre sonra yeniden nikahlar. Cumhuriyet'in üzerinden 5-10 yıl geçmiştir. Aile artık Adana'dadır. Fakat Orhan'ın babası Atatürk yönetimine karşı, yani rejime karşı diyelim, muhalif saflarda yer almıştır. Bu yüzden evde yeni tedirginlikler doğar. Nihayet siyasi sebeplerle baba Beyrut'a gider, orada yerleşir ve bir süre sonra da çocuklarını yanına alır. Ailenin elinde avucunda pek bir şey yoktur. Beyrut'ta kendilerine yokluklar, mahrumiyetler beklemektedir. Bir ara baba avukatlık yapmayı dener ama Beyrut kanunları buna müsaade etmez. Sonra bir lokanta açarlar. Aile işletmesidir. Çocuklar da yanlarında çalışmaktadır. Fakat gel gör ki tabi ticaret erbabı da olmadıkları için burayı da batırırlar. Ve bunun üzerine Orhan balık tutmaya başlar. Kendince balık tutar. O ara hayaller de kurar. Biz niye burada sürünmekteyiz sorusunu sorar. Niye biz Anadolu'ya, vatanımıza gitmiyoruz sorusunu sorar. Ve bu soru giderek zihninde yer etmeye başlar ve hayallerini süslemeye başlar. Zaten Beyrut'ta da çok rahat değillerdir. Babanın hastalık halleri başlamıştır. Hastalıkları başlamıştır. Geçim derdi birken bin olmuştur. Daha da ağırlaşmıştır. Hal böyle olunca aile yani göçmek lazım fikrine iyice ısınmıştır. Orhan'ın babası dinler ve nihayet Anadolu'ya gelirler, Adana'ya yerleşirler. Burada da gerçi yokluklar kendilerini beklemektedir. Burada da zorluklar vardır ama gene de burası vatandır, vatan topraklarıdır. Orhan da kendine göre bir düzenini kurar, arkadaşlar edinir. Hatta bir futbol takımında futbol oynar. Gel gör ki o günün şartlarında yokluk orada da yakalarını bırakmaz. Fakat bu yokluk artık Orhan'a zor gelmez. Çünkü vatandır içerisinde yaşadıkları. Değerli dinleyenler, baba ocağı derken, ana ocağı derken aslında bir yerde evet gerçekte kastettiğimiz kendi baba ocağıdır. Fakat netice itibarıyla bir yönüyle de bahsedilen aslında vatandır. Vatan o anlamda ana ocağıdır, baba ocağıdır, hatta ana kucağıdır sevgili dinleyenler. Ve bizi sarıp sarmalar, müşfik bir yedirir, içirir, doyurur, barındırır. Her ne kadar bunlar zaman zaman yetersiz olsa bile yine de vatan bize sahip çıkandır.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanatta bu hafta sizlere ilginizi çekeceğini umduğum birkaç haber aktarmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi mozaik sanatıyla harmanlanan Çömçe Gelin. Duydunuz mu hiç bilmiyorum. Gaziantep'i tanıtacak diyeceğiz. Mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü'nün Antep fıstığı kabukları ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tahta kaşıktan yaptığı Çömçe Gelin, Türkiye'nin dört bir yanında sergilenecek. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Sanat Atölyesi sorumlusu Gülçin Sökücü, geçmişi 1940'lara dayanan Çömçe Gelin'i mozaik sanatıyla harmanlayarak kentin kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor. Sökücü eserin Gaziantep'in birçok kültürel yapısını barındırdığını söylüyor. Yörede herkesin Çömçe Gelin oyununu bildiğini belirten Sökücü, Çömçe Gelin kültürel bir oyunumuzdur, mozaiğimiz de kültürel mirasımızdır, gastronomi de doğal zenginliğimiz. Birçok şeyi bir arada anlatmak için bu çalışmayı yaptık diyor. 8 kişilik bir ekiple 3 haftada tamamlandı. Çalışmanın 180 cm uzunluğunda tahta bir kaşıkla başladığını anlatan Sökücü şöyle diyor. Kaşığın üzerine artı şeklinde tahta parçası yerleştirdik. Çimento ve tellerle yüz formunu oluşturduk. Daha sonra yaklaşık 30 kilogram Antep fıstığı kabuğuyla çalışmayı bezedik. 8 kişilik bir ekiple 3 haftada tamamladık. Üzerindeki kıyafet Kutlu kumaşını temsil ediyor. Fıstık kabukları doğal zenginliklerimizi temsil ediyor. Yan yana gelmeleri kültürel mirasımız Zeugma mozaiklerini temsil ediyor. Bu bebek ayrıca Zeugma bebeği olarak da adlandırılıyor diyor. Değerli dinleyenler, yolunuz tabii Gaziantep'e düştü mü bilmiyorum. Benim hasbelkader hayatımın belli bir dönemi Gaziantep'le içli dışlı olmayı gerektirdi. Gerçekten hem kültürel miras bakımından fevkalade zengin, hem gastronomi bakımından o damak tatları, aman Allah'ım, yani o mutfak, yani böyle şeyler olmaz dedirtecek tatlar var. Hayatımda yemediğim kadar Antep baklavasını, Antep fıstığını o dönem içerisinde yedim. Ama o gün bugündür ağzıma sürmüyorum. Buradan Anteplere duyurmuş olalım. Evet değerli dinleyenler, bir diğer haberimiz Üsküp'te Uluslararası Yahya Kemal Bey adlı şiir şöleni düzenlendi. Makedonya Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği tarafından başkent Üsküp'te Uluslararası Yahya Kemal Bey adlı şiir şöleni düzenlenmiş. Gerçekten Yahya Kemal doğum yeri itibarıyla Makedonya'nın bir değeri. Fakat eserlerini Türkçe vermesi ve burada işte yaşamını sürdürmesi, Türkiye ile içli dışlı olması ve burada eserler vermesi gerçekten Türk ruhunu yansıtması bakımından da bizim çok önemli bir değerimizdir. Cumhuriyet döneminin en önemli şairlerinden iki tane say, üç tane say, dört tane say deseniz bir kere ilk beşe girer. Kesinlikle girer ilk beşe. Ama ilk üçe de girer. İşte kim diyeceksin? Mehmet Akif diyeceksin. Kim diyeceksin? Yahya Kemal diyeceksin falan. Bu anlamda milli şiirimizi oluşturan ana arterler, ana damar Yahya Kemal Beyatlı'dır diyeceğiz. Ben bu anlamda bu hem şiir şöleninden bahsetmiş olalım, hem Yahya Kemal'den bahsetmiş olalım. Bu değerimizi bir kez daha gündemimize taşımış olalım. Ve bu şiiri onun şiirleriyle yetişmek aynı zamanda milli ruhla yetişmek demek sevgili dinleyenler. Birazdan da aslında vaktim kalsaydı 2 Aralık 1884'te Makedonya'nın Üsküp şehrinde bulunan Rakovça çiftliğinde dünyaya geldi. Bu kadarını söyleyelim. Asıl adı Ahmet Agah'tır. Bunu da söyleyelim. Babası dönemin Üsküp Belediye Başkanı, eski icra memuru Nişli Naci Bey, annesi Nakiye Hanım'dır. Bunu da söyleyelim. 1889 yılında henüz 5 yaşındayken ilk öğrenimi için bir mahalle okulu olan Yeni Mektebe, sonrasında özel bir okul olan Mektebi Edebe gönderildi. Sonrasında Üsküp idadesine başladı. Burada okurken bir yandan da İshak Bey Camii'nin medresesine devam etti. Arapça ve Farsça öğrendi diyoruz ve gerçekten çok önemli eserler verdiğinden bahsedeceğiz. Ve birazdan da dizelerden köşesinde kendisinin güzel bir eserini seslendirmiş olacağız. Evet, bir diğer haberimiz sevgili dinleyenler. Nisa Antik Kenti'nde 25 metre uzunluğunda taban mozaiği bulundu diyeceğiz. Aydın Sultanhisar'da bulunan Nisa Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu düşünülen taban mozaiği tespit edildi. Gerçekten halı gibi, önümde fotoğrafı var. İnşallah bu eserler kazandırılır ve hepimiz de yaygın olarak bu eserleri görme imkanına kavuşuruz. Helenistik dönemde kurulan Roma ve Bizans dönemlerinde yoğun olarak yerleşim gören ve antik dönemin ticaret güzergahları üzerinde yer alan Nisa Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları da sürüyor. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Ve tekrar belirtmek gerekirse taban mozaiği değerli dinlenen 4. yüzyıla ait ve tam 25 metre uzunluğunda, neredeyse salon halısı gibi bir şey sevgili dinleyenler.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, hep söylerim, programın en güzel köşesine, bölümüne geldik. Dizelerden bölümüne geldik. Tabi dizelerden dediğimizde dizelerden bölümüyle özdeşleşen, adeta sesiyle tanıdığımız Nilgün Doruk programımıza büyük katkılar vermişti. Şiir seslendirmelerimizi kendisi yapmıştı bugüne kadar. Ben kendisine buradan özellikle teşekkür ediyorum. Dizelerden bölümünde hani sanatla, sanattan bahsedip de, sanattan bahseden bir program yapıp da yarım saat burada oydu buydu bahsedip de güzel bir şiir okumamak eksiklik olur tabii elbette. Madem Yahya Kemal'den bahsettik, Yahya Kemal Beyatlı'dan bahsettik biraz önce programın diğer bölümünde, kendisinin çok güzel bir şiiriyle sizleri baş başa bırakacağız. Tabii bu güzel şiir üzerine başka söz olmaz diyeceğiz. Bunun üzerine söz söylemeyeceğiz. Sadece şu Yahya Kemal Beyatlı'yla sizleri baş başa bırakıyoruz. ve gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Allah'a ısmarladık.
Akıncılar. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Haykırdı Ak Tolgalı Beylerbeyi, ilerle! Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan. Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bir gün yine dolu dizgin atlarımızla yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de hala o kızıl hatıra gitmez gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Yahya Kemal Beyatlı.
Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.